Ayrım 23, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 239. Canımızı dişimize takıp çalışmıyorduk, nemize gerek. Hoş heriflere de vız geliyordu bizim nasıl çalıştığımız. Makineler işledikçe işler yolunda demekti. İstim düşmüş ya da düşmemiş kimin umurunda. Birkaç delik aç teknenin mantosuna zaten hurda demir yüklemiş, taşın dibe çökmesi gibi batıverirdi. Makineye de bir tekme vurulabilir ama bu sakıncalıdır. Mahkemede iş açar adamın başına. Hele boğulmayıp da kurtulanlar olursa işler ters gidebilir. İki gün geçmişti. Vardiyayı almış kazanların önünde uğraşıyorduk. Bir gürültü işittim, bir yerler yıkılır gibi oldu. Önce kazana sonra da kömür yığınlarına yuvarlandım. Birden kazanlar tepesi aşağı geldi. Bir iki kanaldan ateşler dökülmeye başladı. Merdiven gitmek istemez düz yoldan çıkış deliğine gidilebiliyordu bu durumda. Stanislav çıkmıştı kazan dairesinden. Ambara vardığımda o güverteye tırmanıyordu bir de. Bu sırada kazan dairesinde korkunç bir bağırma işittik. Stanislav da işitmişti bu sesi, döndü. Bu zenci Daniel. Herif kurtulamayacak anlaşılan dedi. Fırlayalım dönelim bir çaresine bakalım. Kendimi kazan dairesinde buldum gene. Kazanlar hala öyle tepesi aşağı duruyordu. Her an kopabilirdi biri. Kopunca da uçardık havaya. Elektrik sönmüştü ama ocaktan çıkan ışık aydınlatıyordu çevreyi. Daniel boydu boyunca yerde ayağını kaptırmış kazandan düşen bir ıskaraya bağırıyor. Durmadan bağırıyor. Nasıl bağırmasın ki, ateş yiyor ayağını adamcağızın. Iskarayı kaldırmaya uğraşıyorum. Boşuna. Süngüyü bulup onunla denemek gerekir. Ama süngüyle yaklaşamazsın buraya. Acele ediyorum, olmuyor. Sesimin yettiği kadar bağırıyorum. Olmuyor Daniel, ayağın sıkışmış kapana, kurtaramıyoruz. Ne olacak? Göz göre göre bırakacak mıyız onu burada? Çekici bul diye bağırıyor Lavski. Ben buluyorum çekici. Hiç düşünmeden Lavski başlıyor herifin ayağına vurmaya. Üç vuruştan sonra koparıyor ayağı kapandan. Sürüklüyoruz oğlanı, güç bela onu da çıkarıyoruz. Yukarıda öteki zenci korkarak bekliyor. Veriyoruz arkadaşını ona. Ne halleri varsa görsünler artık. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Koğuşlara su dolmuştu bile. Kraliçe kıçtan batmış, burnunu dikmişti havaya. Sandal denemelerinde bu durum akla gelmemişti elbet. Alışık olduğumuz şeylerin yeri değişmiş, insanın başı dönüyor. Elektriği bir kabloya bağlamışlar. Bir ara yandı ama sonra yavaş yavaş söndü. Ya koptu kablo ya da ıslandı, kim bilir. Gelsin cep fenerleri. Koğuştan kimseyi göremedim, onlar çıkamamışlardı. İki tondan fazla su dayanıyordu koğuş kapılarına. İki nolu sandal bomboş açılıyordu. Kimse binemeden kopmuş ipi yol alıyordu. Dört nolu sandal işe yarar durumda ama kaptan tayfaları dolduruyor içine, komutlar veriyor. Kendi sonuna dek teknede kalacak anlaşılan. Deniz yasalarına uygun bir davranış, övülmeye değer. Üç nolu sandal da kurtarıldı. Lavski ile ben atlıyoruz içine. İki mühendis ayağı kopuk zenciyi sürükleyerek getiriyor. Öteki zenci kaptanla kamarotla bizim sandala atlıyor. Neyse, kazanlar dayanıyor daha. Ateşini dökebildiği için dayanıyordur. Hem sonra bu teknede erik marmeladı da yok. Yani patlayıcı nesne. Ayrıldık tekneden. Süvari bu arada bir nolu sandala atlamıştı. Bir nolu da açılacaktı. Küreklerini kullanmaya vakit kalmadan bir dalga tekneye doğru itti onları. Daha açılamamıştı ki tekneden bir şey koptu, bindirdi bir nolu sandala. Bir süre insan sesinin bir ağızdan haykırmasını duyduk, sonra sessizlik. Sanki sandal içindekiler ve o sesler büyük bir ağzın içine girdi, yok oldu. Biz iyi kurtarmıştık paçayı. Bata çıka karaya doğru yol alıyorduk. Hızlı gidemiyorduk, çok değildi küreklerimiz. İnsan boyu dalgalar limon kabuğu gibi atıyordu sandalımızı. Bir ara dalganın tepesine çıkıyor, kürekler boşa sallanıyor, havada takılı gibi kalıyorduk. Sonra olanca hızıyla iniyordu sandal. Kürekle mühendislerden biri vardı. Çok sığ burası dedi, üç ayak ya var ya yok, kayalıklardayız. Olamaz dedi birinci mühendis, sonra küreklere baktı, eliyle yokladı. ''Haklısınız'' dedi, ''hemen fırlayın, dışarı marş marş.'' Daha sözünü bitirmemişti, sandal bir duvara tırmandı. Dalga öyle çarptı ki bizi kayaya, tuzla buz oldu sandal. Stanislav diye bağırdım, tutunacak bir şeyin var mı? Bir saman parçası bile yok, pip pip. Ben tekneye yüzüyorum. Birkaç gün durur olduğu gibi bizim kraliçe, sen de gel. Fena fikir değildi, rotamı değiştirdim. Gecenin karanlığında heyula gibi duran tekneye doğru yüzmeye başladım. Dalgalar bizi tutup tutup geriye atıyordu. Güç halle soluk soluğa yanaştık tekneye, tırmandık üstüne. Geminin ortasını bulmak için epey uğraştık. Kıç omurga güverte olmuş ama tepesi aşağı duruyor. Yani geminin ortasının tavanı gibi. İki koridorda uzun tüneller olmuş, gece vakti geçilemezdi buradan. Gündüzleri bile pek tekin olmasa gerek. Dalgalar daha da azmışa benziyordu, anlaşılan yükseliyordu sular. Kraliçe bir kayaya saplanmış olacak, demir gibi sağlam duruyordu ayakta. Bu duruma nasıl gelebilmiş, orasını yalnız kendisi bilir. Öyle dikine, öyle sağlam duruyor ki sallanmıyor, kımıldamıyor bile. Büyük bir dalga gelip çarpınca kimi vakit omuz silkiyor, gönderiyordu dalgayı. Havada fırtına yoktu, ayaklanma denizdeydi yalnız. Fırtına patlayacağı da pek benzemiyor. Nereden baksan 6 saat içinde fırtınanın olacağı yoktu. Biraz sonra hava ışıdı, güneş çıktı. Denizden çıkmıştı güneş, pırıl pırıl parlayarak göklere tırmandı. Gözlerimizle denizi taradık. Hiçbir şey yoktu görünürlerde. Kimse kurtulamamıştı besbelli. Bir geminin bu arada geçip kazaya uğrayanları toplamış olmasına inanmıyorduk. Zaten ayrılmıştık doğru yoldan. Teknelerin geçtiği rotanın üstünde değildik. Böyle istemişti kaptan baba. Ama pahalıya patladı bu eğlence ona. Koğuşun tıkalı kalacağını düşünememişti. Sandallar yükünü iyice alsaydı kurtuluş olurdu belki. Ama evdeki pazar uymadı çarşıya. 47. Bölüm. Ortalık iyice aydınlanınca koridorlardan geçmeyi denedik. Güç oldu ama başardık. Kaptan kameralarını da dipte bulduk. Elime bir cep pusulası geçti, hemen aldım. Cebim olmadığı için Stanislav'a verdim. Kamerada 2 bidon su vardı. Biri içme suyu, biri de yıkanma suyu. Neyse, birkaç gün susuz kalmayacaktık. Mutfaktaki su pompalarının işleyip işlemediğini bilmiyorduk daha. Yorikke'yi cebimizin içi gibi bilirdik. Bu tekniği bilmiyorduk. Nelerin nerede olduğunu öğrenmemiz, arayıp bulmamız gerekiyordu. Stanislav'ın burnu iyi koku alır, bereket versin. Kahvaltı sözü olur olmaz hemen kileri buldu. 6 ay kalsak bu teknede açlıktan ölüm yoktu bize. Kilerde maden suyu, şarap, bira da vardı. Mutfaktaki ocağa bir şey olmamıştı. Yeri oynamış o kadar. Hemen düzelttik ocağı. Su pompalarını denedik. Biri çekmiyordu. Ama öteki işliyordu. Su bulanıktı daha. Birkaç güne kalmaz tertemiz olurdu. Midem bulandı birden. Stanislav da fenalaştı. Tüh kör şeytan, dedi Stanislav. Hiç başıma gelmemişti be. Deniz tutuyor beni. Beni de mi deniz tutuyordu? İyi ama sallanmıyorduk ki. Üstümüzde patlayan dalgalardan olamazdı bu. Sonunda buldum nedenini. Bak, dedim Stanislav'a, neden oluyor biliyor musun? Bu ters pens duruşumuzla midemiz bulanıyor. Her şey çarpık, yamru yumru duruyor. Alışırız ama. Dışarı çıkar çıkmaz da geçti bulantımız. Hoş teknenin dış duruşu da dengemizi sarsacak kadar gülünçtü ya. Açık havada oturmuş kaptanın nefis sigaralarından tüttürüyorduk. Sözü ben aldım. Alışkanlık fena şey, dedim. Hayatımızda gerçekle hayal etme yetisini ayırabilirsek çok önemli şeylerle karşılaşabiliriz. Dünyayı başka bir açıdan görebiliriz belki. Sonuçları ne olur kim bilir? Evet, kim bilir? Bak pip pip, düşünemediğimiz kadar güzel bir yaşam sürebiliriz burada. İstediğimiz her şey var elimizin altında. Kimse gelip canımızı sıkacak değil, çalışmak zorunda da değiliz. Gene de gitmek, kurtulmak istiyoruz buradan. Hem de hemen şimdi, değil mi? Buradan başka bir teknenin geçeceğini ummuyorum. Gelip bizi alan olmayacak, ne yapacağız? Yüzerek karaya çıkmaya kalkışacağız, biliyorum. Her gün her gün aynı şey yok mu? Kişi buna dayanamıyor bence. Kimi vakit düşünürüm, bir cennet varsa... İnanmıyorum cennetin olacağına ya. Zenginlerin nereye gideceklerini pek kestiremiyorum çünkü. Ama ben 3 gün sonra bıkarım o cennetten. Tanrı'ya küfür edip kovulmamı sağlarım. Tek her gün o miskin papazlarla marabetlerin arasında oturup kilise türküleri çağırmayayım diye. Dayanamadım güldüm. Korkma Lavski dedim. Biz ikimiz nereden baksan girmeyiz cennete. Kağıtlarımız yok bizim. Biliyorum. Onlar da bizden kimlik kağıdını isteyecekler. Gösteremedin mi çat kaparlar yüzüne kapıyı. İnanmazsan sor papaz efendiye. Evlenme izni, kilisede Tanrı'nın huzurunda evlendiğini gösteren izin kağıdı, yani vaftiz kağıdın günah çıkardığını gösteren kağıt falan filan. Yukarısı istemese bu kağıtları aşağıdakiler de düşmezdi bu dalgaya. Mal meydandaymış, kimin umurunda? Onlar da mühürlü pullu kağıt isterler. Cennetin bekçisinin belinde bir sürü anahtar varmış, papaz anlatmıştı. Ne işe yarar dersin bu anahtarlar? Kapıları kapamak için elbet, vizesiz sınırlardan kimse geçip kaçak girmesin içeri diye. Stanislav hemen cevap vermedi. Sonra içimde tuhaf bir duygu var dedi. Keyfimiz pek yerinde, istediğimiz önümüzde, istemediğimiz arkamızda. Böylesine iyi olunca birinin durumu bir şey patlak verecek demektir. Besiye çekiliyormuşuz. Sanki bizi bekleyen korkunç bir şey varmış da bir iki gün dinlendirip hazır olmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Yanılmam. Bahriye'deyken de öyleydi. Önemli bir şey olmadan birkaç gün önce güllük gülistanlık olurdu ortalık. Sıkayı Arak savaşından önce de böyle olmuştu. Saçmalıyorsun Lavski. Ağzına kızarmış bir tavuk konsa yemeyecek tüküreceksin. Rahat olmaktan korktuğun için öyle mi? Güç dediğin işler kendiliğinden gelir nasıl olsa, telaşlanma. Daha iyi ya işte, birkaç gün öncesinden yazlığa çıkmışız, dinleniyoruz. Beside olmamız hiç değilse güçlü kılar bizi. Üstesinden geliriz o güç işin. Yoksa seni alt ederler, karışmam. Evet evet haklısın Pip Pip, ben büyük bir eşeğim. Böyle boktan şeyler pek gelmez aklıma. Ama bugün dalgaya düştüm. Nereden geldi bu duygu biliyor musun? Demin koğuşun önünden, daha doğrusu koğuşun üstünden geçerken içeride kapalı kalıp ölenleri anımsadım. Bizimle bu teknede bir sürü ölü var be Pip Pip. Ölülerle bir yerde olmak iyi değildir, uğursuzluk getirir. Ölümü çağırır derler. Gemi yaşayan bir nesnedir, yanında yöresinde ölüler olsun istemez. Mal olarak olursa iş değişir. Ama ötede beride yatan, yüzen ölüler olunca... Değiştiremeyiz ki, ne yapalım? İyi ya işte, ben de onu demek istiyorum. Değiştiremeyiz. Değiştiremediğimiz için de korkunçtur. Ötekilerin hepsi öldü. Düşün, biz ikimiz yaşıyoruz yalnız. Olmaz böyle şey. Olamaz. Bana bak Stanislav. Bu alıkça sözlerini, bu eşekçe düşüncelerini bırak artık. Yoksa... yok hayır, seni denize atacak değilim. Attırmazsın ama konuşmam seninle, susarım. Dilimi unutacak olsam bile bir tek söz etmem seninle. Gider sancak tarafında oturursun, ben de burada kalırım, kendi başımıza yaşarız. Soluk aldığım sürece ölüm sözü etmek istemiyorum, onun da vakti gelecek, o zaman düşünürüm. Ama şimdiden başlamam bu işe. Neden ikimizin ölmediğini bilmek istiyorsan söyleyeyim sana. Hak yerini buldu da ondan. Biz onlardan değildik, bizi zorla almıştılar aralarına. Madagaskar kraliçesine bir fenalığımız dokunmadı, dokunmayacaktı da. Bunu biliyordu kraliçe, onun için ölmedik, onun için bizi öldürmedi. Hay aklında bin yaşa be Pip Pip, hemen söyleseydin ya bunu. Ben senin akıl ocağın mıyım, böyle şeyler kendiliğinden duyulur, söylenir mi? Gidip bir şeyler içeceğim, sarhoş olmak istiyorum. Sarhoş olmak değil ama okkalı bir yudum çekeceğim. Belli olmaz, belki geçer bir tekne bu ıssız yoldan. Geçer alır bizi ha. Olursa böyle bir şey dünyada affetmem kendimi. Bunca şey apaçık dursun da tatmamış olayım. Yürü oğlum, yürü haydi. Ben de takıldım arkasına, neler yoktu neler. Hep kurtların içinde nefis mis gibi taptaze şeyler. Sucukların çeşitlisi, hem de İngiliz Kolombiyası'ndan. Tavuk, kaz ciğeri değil, Bologna'dan. Değişik değişik meyve reçelleri, bisküviler, sebzeler, likörler, şaraplar, her şey vardı. Gönlümüzün çektiği bilmediğimiz şeyler. Kaptanlar, zabitler, mühendisler bilirler ağızlarının tadını. Hayatı güzelleştirmenin yolunu bulmuşlar. Ama şimdi bizdik bunların efendisi. O oburlar balıklara yem olurken biz bu güzel şeyleri atıştırıyorduk. Ertesi gün hava sisliydi. Yarım mil ötesini bile göremiyorduk. Hava patlayacak dedi Stanislav. Akşam ağırlaştı hava. Kaptanın kamerasındaydık. Bir gaz lambası bulmuş onu yakmıştık. Stanislav'ın yüzü kapanıktı. Kraliçe tutundu. Yerden kurtulur sapı yutarız oğlum. Vaktinde davransak derim. 3 metrelik bir halat buldu beline doladı. Ben yarısı kullanılmış kalınca bir yumak kınak bulabildim. Yukarı çıkalım dedi. İçeride kalırsan kapana sıkışmış gibi oluruz. Yukarıda kurtulma umudu daha çoktur. Öleceksen yukarıda da kundaklarlar aşağıda da fark etmez. Otomobil kazasında öleceğin varsa kısmette gidip altına yatmasın ya arabanın. O gelir bulur seni. İstersen bir dükkanın önünde dur, kaldırımda ol, şaşmaz dedim. Ben inanmıyorum rastlantılara oğlum. Boğulacaksın diye aldığına yazılacak da sen kılını kıpırdatmadan gidip raylara başını koyacaksın öyle mi? Nasıl olsa ben denizde gebereceğim diye. Hadi be dalga geçme. Ben çıkıyorum yukarı bakalım neler oluyor. Koridordan tırmanarak çıktı. Baktım oğlan haklı, ben de arkasından yukarı fırladım. Kıç güvertede birbirimize sokularak oturduk. Sıkı sıkı da tutunuyorduk. Yoksa fırtına alıp götürürdü bizi. Hava gittikçe azıyordu. Büyük ağır dalgalar olanca hızıyla tekneye çarpıyordu. Bütün gece sürerse kaptan kamerasının yerinde yeller eser. Bu dalgalar orta bordayı da götürür. Burnundaki kameraları da patlak verir de ortak güverte hapı yutarsa biz de soluğu denizde alırız. Dalga koparmaz burasını ama tuzla buz eder. Tuzla buz oluncaya dek de bordaların kopması gerekir. Üzülme, kaçmaya vakit buluruz. Haklıydı Stanislav. Gel gelelim haklar durumlara göre değişiverir. Dün haklı gördüğümüz bir şeyi bugün haksız bulabiliriz. Hakları sarıp sarmalayıp dolaba kaldıramazsın. 1000 yıl sonra çıkarıp gene kullanayım diyemezsin. Stanislav haklıydı böyle demekle ama 2-3 dakika geçmeden haksız olduğu çıktı ortaya. Birbirinden daha ağır, birbirinden daha büyük 3 dev gibi dalga ardı ardına olanca hızıyla yüklendi kraliçeye. 3. dalga dimdik duran kraliçeyi sarstı, yerinden oynatamadı ama gene de sarstı. İkimiz de kraliçe oynadı dedik. Bu 3 kardeşler yeniden saldırmak için bir boy çekildi. Fırtına bulutları önüne takmış hababam sürüklüyordu. Bir ara bulutlar ayrılıyor, pırıl pırıl yıldızlar görünüyordu ardından. Bu fırtınanın bu kargaşalığın içinde onları öyle pırıp pırıp görünce rahatlık çöküyor kişinin içine. Onlar da ta uzaklardan sesleniyor gibiydiler. Sizler için dinginiz ama kendimiz için öyle değiliz. Çevremiz patırtılar, doğumlar, rahatsızlıklarla doludur. Burada dinlenirsin sanıp kaçıp gelme sakın bize. İçinde taşıyamadığını veremeyiz sana. Olanca gücümde Stanislav diye bağırdım. Yanımda oturuyor oysa ki. Stanislav, 3 kardeşler geliyor gene. Hapı yutar artık kraliçe. Karanlığın içinde ilk dalgayı dev gibi üstümüze doğru gelirken gördüm. Kapkaranlık koca bir hayvan gibiydi. Islak bir kırbaç gibi indirdi pençesini. Biz sıkı tutulmuştuk ama kraliçe doğruldu. Kayaların tırnaklarından kurtulur gibi oldu. Acısı büyüktü zavallının. 2. dalga uzun zaman soluğumuzu kesti. Denize yuvarlandım sandım. Ama oturuyordum olduğum yerde. Kraliçe bağırdı. Anlaşılan büyük bir yara almıştı artık. Döndü yana, burnu geriye doğru geldi. Gürültüyle tam yana yattı. Hem de sancak yanına. 23. ayrımın sonu. Sayfa 248.